adımız yolunduğu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. Suya enerji yüklenir mi? Suyun hafızası var mı? Gibi ilginç sorulara cevaplar arayacağız bugün. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mükerrem Şahin hocamız bizlerle birlikte olacak. Su ve enerjiyi konuşacağız. Hemen sonrasında psikolog Vildan Sandal stüdyo konuğumuz olacak. Ramazan ve orucun insan psikolojisi üzerine etkilerini değerlendireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mükerrem Şahin bizlerle birlikte. Sayın Şahin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Değerli hocamızla bugün su ve enerjiyi konuşacağız. Aslında enerji dediğimizde aklımıza hep elektrik enerjisi gelir, ısı enerjisi gelir, ışık gelir. Ama hani suyun da bir enerji kaynağı olabileceğini, sadece döndürdüğü ve elektrik enerjisine dönüşen sistemlerden algılıyoruz. Ama sanıyorum başka enerji sistemleri de var asıl suyun yapısında. Bu gibi konuları konuşacağız. Şöyle de başlayabiliriz değerli hocam. Su deyince tabii hayat geliyor aklımıza. Her canlının suya ihtiyacı var. İnsanların, bitkilerin, hayvanların, doğanın. Siz neler söyleyeceksiniz?
Aslında her canlının suya ihtiyacı vardan daha ötesi,
eksik bu
her
cümle,
canlı
değil mi?
Sudan yaratılmış. Hı-hı. Yani her canlının yapı taşı aslında suyun kendisi. Bu suyu başlı başına yeryüzünün oluşumu için bir, yani hayatı ve canlılığın, yaşamın oluşumu için bir koşul haline getiriyor. O olmazsa yaşam olmaz.
Evet.
O yüzden biz Mars'ta su arıyoruz, değil mi? Yaşam arıyoruz çünkü. Önce su arıyoruz,
evet,
yani.
Evet.
Su ve yaşam arasında inanılmaz bir ilişki var. Tabii bu yalnızca fizyolojik bir ilişki değil. Yani bir kimyasal yapı değil. Burada tabii başka boyutlu enerjiler de çalışılmış. Su ve enerji ile ilgili çok uzun hikayeler var tabii, çalışılmış. Son yıllarda, özellikle son 20 yılda Batı ilminde çok yüksek yerlere getirilmiş ve ispatlanmış çok yeni teoriler var. Bunların bir kısmını sohbet etmek istiyorum. Aslında biraz bilimsel boyutu yüksek derecede olanlar da var. Onları şimdi burada belki de zikredemeyeceğiz. Şöyle başlayalım. Ben Almanya'da, Avusturya, Viyana, Münih, o civarlarda çok sık bulundum. Orasına su coğrafyası derler. Örneğin Salzburg, Viyana. Çünkü hep su nehirler vardır. Orada bir şeyle karşılaştım. Salzburg Üniversitesi'nde su ile ilgili bir üniversite departmanı var. Su Bilimleri Akademisi diye. Yalnızca su çalışmışlar. Yani. Ama suyun her şeyini çalışmışlar. Yalnızca mekaniksel etkisinden değil, başka etkilerini çalışmışlar. Hala devam eden bir bilim.
Bu arada hocam, özür dilerim sözünüzü kestim. Facebook sayfamıza göz atan kıymetli dinleyicilerimiz fotoğrafta Wasser başlığı altında kitabımızı da görecekler. İsterseniz hocam siz çevirin dinleyicilerimiz için kitabın başlığını.
Evet. Ya şimdi bu tabii örnek bir kitapla geldim ben. Buraya aslında bunun da çevirisini yapıyorum. Türkçe'ye ben kazandıracağım. Bu H2O'dan fazlası. Su H2O'dan fazla bir şey. Yani bildiğimiz H2O değil. Yani. Burada neler var? Bu çok önemli bir şey. Bu tabii New York Üniversitesi'nde bir hocanın son geliştirdiği birkaç teori var burada. Çok önemli bizim için. Onlara değineceğim sırayla. Su ve enerji ilişkisi şöyle başlamış önce. Orada 1900 yılların başlarında Victor Schauberger diye bir adam. Ona suyun babası diyorlar orada. Yaşlı. 90 küsur yaşında vefat etmiş ama o bu işe öncülük yapmış. Suyu kitabında, bende hep kitapları var çünkü çalıştığım kitaplar onlar. Orada başlangıçta şu var: doğayı izledim ve anladım diyor. Gitmiş nehirleri izlemiş. Nasıl akıyor bu nehir? Sürekli ona tefekkür önemli bir şey yani. Bakmış nehirin akışında bir harmoni var. Nasıl harmoni var? Örneğin nehir akarken su akıyor, taş var. Taşa geldi mi, taşa vuruyor, dönüyor su. Burkuluyor, köpükleşiyor, dönüyor. Dönme hareketi yapıyor. Başka bir taşa vurdu, tekrar dönüyor. Ama bakmış ki hep dönme yönü aynı. Niye diğer tarafa dönmüyor? Allah Allah. Yani burada bir şey olması lazım. Su yani rastgele bir şey hareket etmiyor. Bir disiplin var burada. Nedir bu disiplin? Bakmış ki su döndükçe de şiddeti artıyor. Çünkü bir sonraki taşa vurduğu zaman kuvvetler ölçmüş. Daha şiddetli vuruyor. Dönme hareketi ona bir kuvvet kazandırıyor. Aslında bir enerji kazandırıyor. Bu ne olabilir diye çok düşünmüş ve daha sonra tabii bilimin şimdi getirdiği noktada onun nasıl bir enerji olduğunu şimdi ispatlamışlar. O yalnız onu kopyalayarak demiş ki ben suyun bu özelliğinden faydalanarak şunu yapmak istiyorum. Yıl 1911 patentlerini almış. Suyun dönerek dönmesini sağlarsam eğer suyun kuvveti artacak. Kaldırma kuvveti de artacak. Örneğin kütükler, büyük ağaç kütükleri, ormancılıkla uğraşan bir adam Victor Schauberger. Ormandan ağaçları kesip katırlarla taşıyorlar. O zaman Çekya'ya yakın bir sınırda yaşıyor. Fakat bu çok uzun zahmetli. Ben diyor ki nehir küçük bir kanal yapacağım ve bütün ormanın kütüklerini buna taşıyacağım. Ama diyorlar ki buna, bu kanaldaki su, akan su az. Çok az bir suda büyük bir kütük taşınabilir mi? O diyor ki ben buna bir yöntem buldum. İşte o keşfediyor ilk suyun dönmeyle enerji kazandığını. Dönüyor, virbelin diyorlar. Yani vortex İngilizcesi, dönme. Su döndükçe, sürekli döndükçe enerji kazanıyor ve kazandıkça bu kez o kütükleri taşıyabiliyor onlar ve patentini alıyor. Hatta şu anda gidenler hala müze olarak o kalıntılar duruyor orada. Onun su yolu var orada. Yani bir kanal inşa ediyor böyle bir kanal. O kanalda suyu belli bir bölgede Orada döndürüp kuvvetini artırarak şeyi taşımasını sağlıyor. Bu aslında şunu getiriyor karşımıza. Su döndüğünde ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Yeryüzünün kuzey ve güney kutup enerjileri, yani magnetik enerji diyoruz buna, magnetik enerji içine alıyor. Dönerek bunu alıyor. Lavaboda da o yüzden dönüyor. Suyu klozette ya da lavaboda sifonu çektiğinizde düz akmıyor. Dönüyor. Evet. Çünkü etkilendiği bir alan var, manyetik alan. Su o kadar hassas ki dıştaki enerjine etkileniyor. Çok hassas bir yapı. Anlatacağım şimdi onu, niye Asori'ye geleceğimizi. Peki bunu diyorlar ki bu enerjiyi, manyetik enerjiyi nasıl alıyor? Dünya kutubu ve döndüğü zaman ne oluyor? Bu enerji içine giriyor. Nasıl girer suyun içerisine enerji? Ne demek suyun içine enerji girmesi? Bu manyetik enerji mi yalnızca suya girer? Başka enerji giremez mi? Bunun bir hikayesi de şöyle var. Kazakistan'da bir nükleer santralin olduğu bölge. O zaman Rusların elinde. 1950 yılları yine. Hı hı. Orada santralde büyük bir kaza oluyor. Yıldırım çarpma sonucu santralin yanındaki büyük bir trafo, yani elektrik direği, santralin göletine düşüyor. Suya düşüyor ve yangın çıkıyor. Elektrik yangını. Fakat o gölete düşünce 3000-4000 voltluk enerjidir o. Hı hı. Düşünce gölete. O göletteki alınan suyu oradaki hemşireler, hemşireden kastım şey ya, hemşire yani rahibe. Hı. Kadınları hemşire diyorlar tabii Rus. Hı hı. Hemşire, o da rahibeler, o suları alıp hastaların yanık yerlerine sürdüklerinde bakıyorlar ki yanma çok hızlı iyileşiyor. Allah Allah diyor. Bu su nasıl bir yapıya sahip ki suyu dokunduğum yer yarayı iyileştiriyor. Ve oradan numune alıp Moskova Bilimler Akademisi'ne götürüyorlar. Diyorlar ki bu suların yapısı nasıl, bir şey var bu suda. Ne oldu bu suya? Bakıyorlar ki Moskova'da suyun enerjisini ölçüyorlar. İnanılmaz yüksek. Allah Allah.
Elektriği mi almış?
Almış. Ha, su her şey içine kopyalayabilen bir yapıya sahip olduğunu bilim bunu keşfediyor. Ve diyor ki biz suya enerji verebiliriz. İçine enerji kopyalayabiliriz. Daha sonra bir İtalyan bilim adamı, burada onun da kaynakta bir şeyler var. Bu suyun enerji içine nasıl alacağına dair olan teoriyi keşfediyor. Suyun bir araya geldiğinde böyle su molekülü ortada bir boşluk bırakıyor. Moleküler cinsten. Boş bir hol var. İşte bu hole hafıza diyor o. Oraya yerleşiyor enerji. Boşluğu var suyun. Her su molekülü.
Bu iletkenliğini de mi bu sağlıyor?
Tabii. İletkenliğini, ya iletken değil Suzan. İletkenliği sağlıyor, onu anlatacağım. İyon dengesini bu sağlıyor. Altıgen, onun adı hexagonal water diyoruz ona biz. Hı hı. Altıgen su haline, yapılandırılmış su haline geldi mi su değişik bir yapıya giriyor. Şimdi bu boşluk suyu nereye temas ederse oranın hafızasını içine alıyor. Yani frekansını alıyor. Aslında biz frekanstan ibaretiz. Benim bir frekansım var, sizin bir frekansınız var. Maddenin, katının, her şeyin bir frekansı var, enerjisi var yani. Peki siz suya dokunduğunuzda o sizin frekansınızı alıyor. İşte o içindeki boşluklara bu kez sizin frekansınız. O size ait bir su. O sizi tanıyor. Aslında sizin enerjinizi aldı şimdi. Aynı şekilde eğer ona başka bir frekans yüklersen, örneğin güneş gibi, değil mi? Güneşte bir enerji. Hı hı. Güneşte bulunduğu zaman potansiyel enerjisinin olmasının sırrı da güneşten etkilendiğinde onun frekansında enerjisi içine enerji alıyor. Hı hı. Yegane madde bu. Dünyada içine enerji saklanabilen yapıya sahip su. İnanılmaz bir şey.
Mucize. Tabii güneş enerjisini alınca ısıya da dönüşüyor haliyle. Isınıyor su.
Yani şimdi burada şöyle anlamak lazım bu enerjiyi. Bizim somut olarak görebildiğimiz enerji harici enerjiyi de alıyor. Hmm. Yani şimdi enerjileri hepsini biz göremeyiz ama enerjiyi göremeyiz. Bunun her alemin, yani buna Alman bir tane hocam var benim, Klaus Volker, ama ben onun bir konferansında Almanya'da bulunduğumda şöyle bir şey anlattı. Su içine enerji aldığında kütlesi değişir. Bu teori var. Dr. Hauschka'nın teorisi. Ne demek kütlesi değişir? Bir şeyin kütlesi değişir mi? 10 gramsa 10 gram, 20 gramsa 20 gram. Hayır. İçine enerji aldığında kütlesinin değişirini ispatladı. 36 aylık yaptığı deneyleri var. O deney sonuçlarını tartıştılar. Bir sürü akademisyenin ortamında. Ve sonuçta şunu gösteriyor. İşte suyun bu enerji alma özelliğine bağlı olarak suları böyle bir teraziye koyuyor. Hepsine 10 gram 10 gram su koyuyor teraziye. Ama yanına alkol, yanına başka sıvılar, yani zeytinyağı ya da başka sıvı koyuyor. Ama hiçbirinin kütlesi değişmiyor. Çünkü artık kütleleri ölçmek çok kolay. Bilgisayara bağlıyorsunuz, kompütürde bu ekranda gözüküyor. Hı hı. Fakat suyun olduğu beherde, yani suyun kütlesinin zaman zaman düştüğünü, zaman zaman arttığını görüyor. İşte şeyi ispatlıyor. Bu Victor Schauberger'in, yani manyetik enerjiyi su içine alırı, içine aldığında acaba kütlesi değişir miye kadar getiriyor bilim. Bu kez kütle değişmesi çok enteresan bir şey. Çünkü kütle aslında içine alınan bir madde demektir yani. Biz kütleyi değiştirdiğimiz zaman suyun içine bir enerji aldığımızda bir enerji madde karşılığı vardı. Bu evet, önemli bir şeydir evet, yani. Evet. Ve ölçüyor, ölçüyor. Grafikler orada. Pikler atıyor böyle. Su ve enerji ilişkisi aslında büyük bir hikaye. Oradan başlıyor. Bakıyor ki zaman zaman negatif. Örneğin 1 gram olan bir su 1.0997 oluyor yani affliyor. Zaman zaman 1.001 oluyor. Ama bunun ne zaman olduğunu keşfedemiyor. Çünkü grafikleri görüyor. Ama günün her saatine göre değişiyor. Günün her saatinde grafikte suyun hafiflemesi ve ağırlaşması gözüküyor.
Güneş ışığına mı bağlı?
Güneş ışığına gün, gökyüzü, uzay, işte kozmos enerjisi diyor ona. Dünyanın pozisyonuna bağlı bir enerji değişimi var yeryüzünde. Bu enerji değişimini su çok rahatlıkla alıyor. Aslında gelgitler de bu yüzden oluyor. Ay'daki ayın çekim kuvvetinin değişmesi koca okyanusu çekiyor geriye. Evet. Büyük bir kütledir. Ya da tsunami de böyledir. Bakın tsunami de bir dalganın boyu 5 metre. Bir eve vurduğunda 5 metrelik bir dalga aslında çok büyük hasar yaratmaz. Ama tsunami dalgası oldu mu yıkıp geçiyor şehri. Niye?
Güç.
Çünkü enerji depremin enerjisini içine hapsediyor. O enerjiyi kusuyor.
Evet.
Su aslında canlı için enerji alabilen bir varlık. Öyle oluşturulmuş yani. Şimdi aynı şeyi Victor Schauberger inceliyor. Şeyde Klaus Volkheimer hoca. Bakıyor ki zaman zaman hafifleme var. Soruyor mesela çocuk asistanlarına ya o günde ne vardı? Diyor ki öğrenciler, kızlar orada. Aa o gün benim doğum günüm vardı, parti yaptık. Bak parti yaptığı ortamda suyun kütlesi hafifliyor. Çünkü pozitif enerji.
Çok ilginç.
Bilgi. Şimdi bunları anlatsanız böyle insana afaki girer ama Almanlar ölçmeden hiçbir şey görmezler. Ölçüyorlar şimdi. Ve teorisini kuantum mekaniksel olarak da ispatlamış adam. Yani ağzı açık kaldı hocaların. Yani çünkü görüyor bu su diyor içine bir madde alıyor ama bu senin göremediğin bir alemden geliyor. İşte sevgi enerji ya da bazı ortamlar kötü gelirse küfrediyorsun suyun enerjisi kötüleşiyor ağırlaşıyor su. Hakaret ediyorsun. Biz de sudan ibaretiz. Biz de birbirimize karşı.
Biz de etkileniyoruz.
Tabii etkileneceğiz ama sana sudan yaratmamızın sırrı bu. Sana sudan yaratılmazsak biz bu enerji dengesinde biz nasıl etkilenecektik? Ruh. İşte seviyoruz, nefret ediyoruz, işte hep sır burada. Bizim %75'imiz sudan ibaret. Dünyanın da öyle. Okyanusta denge hep aynı dengedir. Bütün varlıklarda yani bizim yaratılışta bize konan denge neyse kainatın yaratılışta denge aynıdır. Su orada aynı denge içerisinde. Biz de sudan ibaretiz. O zaman biz de etkileniyoruz enerjiden. Mesela biriyle karşılaşıyoruz, muhabbet ediyoruz. Ona içiniz ısınıyor. Onun vücut kimyanız değişiyor. Aslında çünkü onun frekansına etkileniyorsunuz. Yani mesela ama biri geliyor ondan hiç hoşlanmıyorsunuz. Kötü enerjisi var çünkü. Sizi rahatsız ediyor. Bazen dersin yani bu adam geldi içeri beni çok rahatsız etti. Böyle sıkışıyoruz kalbiniz falan
evet,
sıkışıyor.
Evet.
Bu enerji aslında o vücuda size yansıdan enerji.
O su mu çekiyor,
su
o
çekiyor.
Enerji?
Tabii sizin çok vücudunuzdaki ilginç. Bütün bu duygusal faaliyetlerin hepsi suyun içine gerçekleşiyor.
Kan da buna dahil mi
kan
peki?
Kan işte zaten kan sudan ibaret.
Hı hı.
O yüzden suya bakarken başka gözle bakmak lazım.
Ama şimdi bu dakikadan sonra gerçekten şimdi, farklı gözle bakmaya başladım bile.
Bir bak ikincisinde şuna bakıyorlar. Suda böyle bir hareketlenme var. Yani o zaman iyi su kötü suyu ayırt etmek çok kolay. Hatta bununla ilgili yapılan bir deneyler var. Biliyorsun su kristalleri üzerine çalışan bir doktor Emato, Masaru Emato, Japon Nobel aday gösterildi. 10.000 su kristali şu an Tokyo metrosunda sergilenmiştir. İyi sözde söylediği suyun kristalleri iyi. Kötü söylediğinde kötü. Su etkilendiği için kötü enerjiden bozuluyor kristal. Ama sevgi diyor, aşk diyor. Bunu 10 dilde söylüyor. Fark etmez. Düzgün kristalleniyor. Mesela kendi tanrısının ismini söylüyor. Allah diyor, işte Buda diyor, Tanrı diyor. Fark etmez. O isim söyleyince yine su öyle düzgün kristalleniyor. Neden? Çünkü dil önemli değil. O anda kalbinizde hissettiğiniz önemli. Yani hiçbir insan Allah derken kötü bir şey düşünmediği için İyi düşündüğü için orada su kristali düzgün kristal. Ama şeytan diyor hangi dilde olsa olsun. Şeytan dediği zaman şeytan aklına geldiği an suda kristal. Su onun aynası aslında. O yüzden büyücüler hep suya bakar derler ya.
Evet,
sudan çünkü evet, hep orada
evet.
Görürler. O yüzden okunmuş su safsada değildir.
O zemzem suyunun
boş
da bir
değildir.
Etkisi var.
Bakın suya okumanın kıymeti işte suyun kristal yapısını değiştirmektir. Hexagonal water yani altıgenini su haline getiriyoruz. Bu önemli bir şey. Bu oldu mu şifalı oluyor. O yüzden böyle gülüp geçmeyeceğiz.
Tabii.
Şimdi insanlar böyle diyordu. Almanlar bunu şimdi ispatladılar. Batı ilmi. Şimdi bizim dönüyoruz. Bizim tabii ülkemizde bir fizikçi çıkıp da bununla çalışmamış. Ya da bir kimyacı bakmamış bilimsel olarak. Yani bir, ne yazık ki Schauberger şeyde anlatıyor. Tabii İslam Müslümanla karşılaşması zor olmuş ama bir Yahudi arkadaşı var. Onlarda da çünkü çok kıymetli. Kutsal kitapta su biliyor musun? Çok önemlidir. Hem Kur'an'da her üç dinde de su çok kutsaldır yani. Her kitapta kutsal yazılmış. Çünkü su çok önemli bir şeydir yani. Zaten Kur'an'daki su ayetlerini anlayınca yaratılış çok daha iyi anlarsınız. Şimdi bu diyor ki suya bakıyorum, grafiklerini inceliyorum ben bunun. Ama diyor ki mesela bazı zamanlar pik yapıyor. Kötü enerji. Ayın 13'ü işte 14-15'i düzenli. Orada yükseklik. Ayın 14-15'i kötü enerji diyor. Yeryüzüne geliyor. Suda yansımasını görüyorum ben. Yani suya bakarak enerjinin şu odadaki enerjiyi sudan artık ölçebilen cihazları var. Ölçüyorlar mesela, siz geldiniz, siz iyi bir insan mısınız, kötü bir insan mısınız? O da gözüküyor. Şaka değil. Tabii sizin enerjinizi ölçebilir. Artık biliyorsunuz ona Ruslar ölçüyor, onu Krilen efekt diyorlar. Böyle elinizi koyuyorsunuz suyun üzerine. Oradaki grafikten sizin enerjinizi ölçüyor. Çıkarıyor tablonuzu. Siz ne kadarlık bir enerji var. Yani auranız düştü mü düşmedi mi diyorlar ya. Aslında onunla alakalı. Bu çok önemli bir şey. Su. Yani bu konu çok uzun bir konu. Öyle belki bir program bitecek işler değil. Çok uzun hikayeler var benim de.
Peki hocam suyun içine örneğin tuz girdiğinde ya da ne bileyim hani borla ilişki kurulduğunda nasıl bir sisteme bürünür su?
Şimdi şu anlatacağım onu. Şu şey mevzuyu çok önemli bitireyim. Bu suyun hafiflemesi, ağırlaşması hikayesinde ayın 14'ü 15'inde ne var? Niye kötü enerji var? Dolunay çünkü. Dolunay geceleri hakikaten yeryüzüne gelen enerji kötü. Suda onun yansıması var. Zaten bilim de onu ispatlıyor. İstatistik olarak o günlerde işlenen suç oranları yüksek. Dünyada bu bilinen bir şey. Yani hiçbir şey safsata değil. Böyle kurt adam hikayeleri var ya, hiçbiri boş değil. Unutmayın bunları. Çünkü mutlaka arkasında yaşanmış bir tarihsel boyut olmadan hiçbir şey efsane olmaz. Bak bilim ispatladı şimdi. Diyor ki o günlerde gelen enerji kötü. Ağırlaşıyor su. Su ağırlaştı mı siz de öylesiniz diyor. Kötü bir haber aldınız. Örneğin birinin işte ölüm haberini aldınız. Yıkılırsınız. Kalkamazsın yataktan. Ağırlaşıyorsun. Gerçekten ağırlaşıyorsun. İşte ağırlaştığını gösteriyor. Ama mutlu bir haber aldın diyor.
Kuş gibi hafifledin dersiniz.
Evet, çocuğun doğum günü var. İşte doğum haberi aldın. Öyle bir koşarsın ki diyor. Yere bastığını bilmezsin. Ama hafifledin sen fark etmezsin. Ama hafiflersin. Hakikaten de böyledir. İyi enerji hafifletir. Kötü enerji ağırlaştırır. Tıpkı dua gibi. Dua ettiğinde de işte hafiflersin. Uçuyorum zannedersin. Şimdi Kabe'de dua etmenin farkı ne? O aura içerisindeki her gelen ne anlatıyor? Diyor ki öyle huzurlu, mutlu. Çünkü enerjisi yüksek bir alanda. Orası merkezi olarak çok yüksek bir enerji var. Zaten zemzemin sırrı da o enerjinin altında olmasıyla alakalı. Yüksek alanda dua ettiniz mi? Siz aslında zemzem gibi davranıyorsunuz. Bütün vücut zemzeme dönüyor. Niye? Siz de dönüyorsunuz çünkü Kabe'nin etrafında. O zaman gelen herkes ne diyor? Oh, kuş gibi hafifledim geldim diyor. Hiç böyle çok ağır geldim, çok yoruldum. En kötü hasta olan bile böyle geliyor.
Evet, ya, evet.
Sır
evet.
Ne? Demek ki aslında bunlar fizyolojik değil. Hepsinin arkasında bu bizim bilmediğimiz alemin enerjisi yatıyor. Bu enerjiyi alırsanız hastalık da yok aslında. Hastalığı tedavi etmek için kimyasallarla bunu yapmak aptalca bir şey. Yani insan vücudu, bozulan bir vücudu kimyasallarla nasıl düzelteceksiniz? Bu çok saçma bir yaklaşım. Vücudu ilk haline getirirseniz vücut zaten savaşır onunla. İşte su ve sağlık ilişkisine biz bunu anlatıyoruz. Hemopati. Nasıl sağlıklı olacağımız. O konuyu da geleceğim. Şu enerjiyi bitireyim. Bir bakıyor ki her gün saat 3-4 gibi gece yani 03-04'te maksimum enerji var o suda. Maksimum enerji, minimum kütle demek. Şimdi anladık değil mi? Daha hafif yani. Evet. Minimum kütle var. Ama diyor ki her gün düzenli bunu görüyorum. Şaşırıyorum yani. Böyle geliyor grafik geliyor. Orada pik yapıyor bir daha dönüyor. Böyle... Bu vaktin ne olduğunu anlayamadım diyor. Yani niye burası kıymetli bir zaman? İşte ben de diyor tabii bir tane Yahudi arkadaşım vardı diyor. Kendisinin işte konferansını herkes dinleyebilir. YouTube'da var zaten Almanca ve İngilizcesi. Arkadaşım vardı. Sordum ona diyor. Sohbette anlatıyor. Buna nedir? Adam dedi ki diyor bizim inancımıza göre, Kabala inancına göre Yahudiler içinde bu vakte seher derler diyor.
Bizim sahur vaktimiz.
Bizim de seher vaktimiz. Biz de ona seher deriz. İşte gece seher vaktinin, bu terimin Almancası yok, Türkçesi yok, İngilizcesi yok. Seher seherdir. Karşılık bulunamamış çünkü. Bu vakitlerde neden kıymetli olduğunu, neden seher vaktinde iki rekat namaz kılmanın gündüz 15 rekattan daha evla olduğunu, o vakitte alınan enerjiyle alakalı olduğunu ancak işte Almanlar hesap eder, ölçer biçer. Biz öyle anlarız yani. Nereye getiriyoruz işte. Bizim böyle safsata dediklerimizi... Dini öğretilerle gelinen bazı şeylerin çoğunun ilmi olarak ispatlanmasıyla şimdi herkes Allah Allah, vay canına. Ya böyle miydi diyor. Biz öyle yapsaydık anlatırken, zamanında bunu böyle anlatsaydık, kimse bunları böyle rastgele bilmezdi, umursamaz yapmazdı. Ya demezdi ki ya aman boş ver, bunlar eski 1600 yıl önce gelen, öyle bir şey yok. Çünkü saat 4'te Budistlerin de ibadeti var. Seher ibadeti. 4'te başlıyorlar onlar. Sabah önemli. O vakit enerjinin en yüksek geldiği vakit. Yani gece vakti, seher vakti. Adamı ispatlamış. Kimse diyemez ki şimdi seher vaktinin enerjisi daha az. Her şeyin dizayn üzerine kurulmuş. Tabii biz bunu anlatırken diyoruz ki bu enerjiyi almak için neye ihtiyaç var mesela? İnsan vücudu, hani kadınlar çok meraklı, yüzleri, ciltleri. Bana diyor ki ciltlerim işte efendim kırışmasa ne yaparsın? Çok kolay, secde yapacaksın. Secde yaparsın. Çünkü secde yaptığında kan basıncı vücuda, beyine geldiği için o su, senin vücudundaki su o enerjiyi alırsa seher vaktinde. İşte seher vaktinde sürekli kalanlar böyle yüzleri hep nur gibi olur yani.
Nur yüzlü deriz, evet,
bakın,
değil mi?
Bakın böyle yaşlılara bakın, teyzelere böyle seherde ne kadar çok secde yaparsanız o kadar çok bir kere kırışıklık olmaz. Çünkü kan basıncı geldiği için vücutta kırışıklık olmaz. Böyle yüzü hep böyle nur gibi olur yani. Ama sırrı belli. Bilimsel bilgi. Biz bazen diyoruz ki Alzheimer hastaları önlemek için ne yapmanız lazım? Biraz fazla secde yapman lazım. Ya da yogada aynı hareket var.
Evet.
Ama istesin yoga yap yani. İlle namaz kılman gerekmez. Ama yogada yapsın, aynı hareketi yaptırıyor sana. Secde pozisyonu. Niye? Çünkü kan, vücudun kan beyine hücum ediyor. Bütün damarlar açıyor. İletişimi artıyor ve Alzheimer'a karşı seni en çok engelleyen şeyin bir tanesi budur yani. Ve o arada eğer enerji yüksekse, onu yaparken de enerjin varsa, mesela burada tabii biz daha sonra abdestte niye abdest alınır? Niye herkes suyla ibadette, suyun sırrı nedir mesela? Budistler de suyla ibadete başlarlar. Hristiyanlar da, vaftiste de öyle başlar. Kilisenin girişinde küçük su vardır. Mutlaka suya elini değerler. İşte biz Müslümanlar da abdest alırlar. İşte hangi din olursa olsun bu tanrılı dinlerin hemen hemen hepsinde suyla ibadet arasında bir ilişki vardır yani. Su bir arınma. Vücuttaki arınma. Ama yalnızca bu kimyasal bir arınma değildir aslında. Vücuttaki o çakraların, mesela abdest vücudun en uç köşesine kadar bütün çakraların suyla muamelesidir yani. Suyla muamele ettiğin zaman o gelen enerjiyi vücuduna alıyorsun işte. O yüzden alnını, enseni, her yerini parmak uçlarına kadar abdestle yıkıyorsun mesela. Hı hı. O enerjiyi alıyorsun. Çakralar aslında benzerini Budistler yapıyor yani. O yüzden bunları anlatırken bunlar dogmatik değil. Bilimsel bilgi şimdi. Konu şeye geldiğinde şöyle bir hikayesi var tabii. Bu su, enerji çalışanlar işte. Başlamışlar ondan sonra suyun enerjisini ölçmeye. Şimdi bize yaklaştıralım, biz ne yapacağız? Yani. Hı hı. Bu bilimsel bilgi. Peki bu suyu biz vücuda nasıl alırsak bize faydalı hale getiririz? Çünkü biz sudan ibaretiz. O zaman iyi suyu alırsak vücudumuzda kötü bir şey kalmaz. Ne ruhsal olarak kötü bir şey kalır, ne kimyasal olarak kalır. Yani bir tümör var, işte kanser var. Nasıl onu engelleyeceksin? Bir yerinde rahatsızlık var, midemde migrenim var, yok başım ağrıyor. Bunların hepsi vücutta arızalar meydana geldiğinde ortaya. Vücut bir mekanizma, bir batarya gibi çalışıyor, pil yani. Yani su da bu pilin enerji kaynağı. Bütün vücudun enerji kaynağı suyun kendisidir, bataryadır yani. Hani akü gibi düşünün. Su olmazsa bu enerji sistemi oluşmaz. Hücrelerin çünkü yanında membran var. Membran, biz pilde de aynısını membran kullanıyoruz. Şu anda lityum iyon pili, yani şunun bataryası neyse bizim her hücremiz öyledir. Her biri bir milivolt enerji üretir. Biz bununla ayaktayız aslında. Bütün dava kaloriden enerjiye çevirmek değil. Yani çok fazla yemek yiyip onu enerjiye çevirmek yerine yalnızca bu bataryanın enerjisini artıracak bir işlem yapsanız da
yani bol yaşarsın. Su içmek diyorsunuz,
yaşarsınız.
Değil mi?
Yalnızca suyla yaşayanlar var biliyorsunuz. Evet. Yani yalnızca su alarak, ama iyi suyu alırsanız yaşarsınız. Bu iyi su, kötü su nedir? Suyun kötüsü olmaz. Hayır, biz suyu kötüleştirmişiz. Arıtmaya sokmuşuz, işte bir sürü muamele etmişiz, bekletmişiz, ölü hale getirmişiz. Bu Ruslar çok meraklı, ölçüyorlar işte iyi su kötü. Bir proje alıyorlar, suların enerjisini ölçüyorlar. Yani her suyun bir canlılığı var onlara göre, bir enerji. Ona göre alırsanız vücut ona göre rejenere oluyor. Bunu hastalıkta kullanıyor. Antibiyotikten daha başarılı oluyor. Hatta Afganistan Savaşı'nda Ruslar yalnızca suyu, bu suyu antibiyotik olarak kullanmışlar. İşte bilimsel belgeler var orada. Nedir bu sudaki iş, yani enerji veren nedir? Onu öğreniyor. Peki bu enerjiyi nasıl biz artırabiliriz? O sonraki model. Yani enerjiyi ölçebiliyoruz. Hı hı. Bir deney yapıyorlar. Mesela Nepal tepelerine çıkıyorlar. Zirveler 3000 metre, 4000 metre. Oradaki sulardan numune alıyorlar mesela. O suların enerjisiyle Moskova'daki merkez çeşmeden alınan suyun enerjisini karşılaştırıyorlar. Ölçüyorlar yani. Ölçebiliyorsun. Hı hı. Enerji demek oradaki potansiyelini yani ölçüyor. İkisi arasındaki farkı ölçüyorlar. Şöyle bakıyorlar. Sizce kaç kat fark olabilir?
Yani, evet, insanın aklına çok şey gelmiyor ama sanıyorum çok gibi.
Öyle mi? Yani ne kadar, tahmin edin.
Orta. 5-10.
Yani 40 bin kat.
Oo.
Bu ne demek biliyor musunuz? İşte orada 3 yudum su alırsanız, burada 2 gün yemek yemeseniz aynı enerjiyi almış oluyorsunuz. Mesele aldığınız suyun enerjisinin öyle değerli olması işte. Enerjisi yüksek olan suyu kullanırsanız başka türlü posaya ihtiyacınız yok. Vücudun sürekli beslenmeye aslında çok fazla ihtiyacı yok. Asıl beslenme suya alınacak olan bu enerjiyle oluyor. İşte pil, bizim vücudumuz pil ya. İlle her tarafın çalışması da gerekmez. Az az çalışsa yeter.
O yüzden köylerde, kasabalarda yaşayanlar tabii ki, şehirde tabii yaşayanlardan ki, daha uzun yaşıyor.
Yaylalarda yaşayanlar. Ya. Bak, uzun, yüksek rakımların suları daha enerjik. Hı hı. Çünkü ne kadar yukarıya yakın. Yani daha temiz, berrak. Orman mesela suyun hafızası var dedik ya. Su mesela nehirde akıyor. Bir yaylada aktığını düşünün. Mesela ben Karadenizliyim. O yaylalara su inanılmaz güzel. Orada akarken kuş sesi var, içine alıyor. Çam ağacını görüyor, onu içine alıyor. Diğer böceği görüyor, onu içine. Çiçeği görüyor, onu. O akan su etrafında ne varsa hepsini içine alıp alıp geliyor size. Siz onu içtiğinizde aslında bütün o yaylanın o enerjisini almış oluyorsunuz. İşte hafızası bu yani. Öbür türlü şehir suyu nedir? Buradan çıkıyor, barajda bekliyor. İçine kimyasal katıyorsunuz, pompaya gidiyor, boruya gidiyor. Suya, su bir canlı. Su bir canlı. Her türlü eziyete maruz kalan suyu aldığınızda siz damacana da geliyor size. İçmeye kalkıyorsunuz.
Bir de şimdi, beklemiş belki günlerce.
Şimdi diyorsunuz ki pH yüksek, yani neye göre yüksek? Kimyasalla yükseltilmiş su doğru değil. Ondan içiyorsunuz onu, diyorsunuz ki pH yükseldi, bu su iyidir. Hayır, pH'ını kimyasal olmadan yükseltmenin yolunu bulmak lazım ki biz onu yapıyoruz. Tek bir yol vardır. Suyun pH'ı, yani pH değeri kimyasal katılmadan artırılabilir. İşte bu ilişki çok önemli bir süreç. Birincisi şu, suyun bu dönmesi, yani suyun döndürebilmek, derede aktığı için, yukarıda dere, yani yaylalarda dereler aktığı için su daha enerjik. Ne kadar çok akarsa, akarsu
daha soğuk aynı
kıymetli.
Zamanda.
Yani soğukluğu tabii önemli, yer altına geliyor ama akması önemli, durağan olmaması lazım. Akan su, enerjisi yüksek su. Aktıkça bir enerji ortaya çıkıyor. Biz bu enerjiyi de artık kendimiz de evlerde yapabilecek haldeyiz. Yani suyu enerjik hale getirebiliriz. Aslında bunu tabii bir
hocam,
daha anlatırız.
Evet, şimdi son dakikalarımıza giriyoruz. Çok da ilginç bir konu. Küçük hemen ve bir cümleyle sizden rica edelim. Sonra da bir başka program için söz isteyelim, olur
yani
mu?
Yani bilmiyorum tabii ne kadar geldik. Aslında tuzu hiç konuşamadık.
Tuzu hiç konuşamadık.
Şimdi su ve tuz, bak su ve tuz bizim için çok kıymetli. Biz düzenli tuz almak zorundayız. Düzenli tuz almazsak suyumuzun iletkenliği azalacağı için ileride Alzheimer oluruz.
Evet hocam. Tuz konusunu o zaman diğer program için yani, sizden söz isteyelim.
Evet. Burada özetle su bizim bildiğimiz su değil. Suya bakarken başka türlü bakmak lazım.
Hocam son olarak şu evde nasıl döndüreceğiz suyu? O konuda da küçük
ya
bir tüyo alalım sizden.
Orada çok kolay yapıyorum mesela ben. Pet şişelerin ağzını delik açıp iki tane pet şişeyi su doldurup ters çevirip döndürüyorum ki suyun orada hareketli. 7 kez bunu yapıyoruz.
Bir daha tekrar eder misiniz?
Yani pet şişelerin mesela 1,5 litrelik pet suyumuz var. Ya da 5 litrelik bidon aldık. Onun ağzını yuvarlak deliyoruz.
Kapağını deliyoruz.
İki kapağı birbirine yapıştırıyoruz. Sonra yukarıdaki suyu aşağıdaki suya böyle döndürüp dönmesini
sağlar. Etrafı su saçılmıyor mu?
Saçılmaz, içinde kalıyor.
Zaten
yani.
Yeterince hızlı döndüğü için.
Vortex oluyor işte.
Tamam.
Doğal vortex. Merak edenler baksınlar, su vortex ya da virbel Almancası ya da Türkiye'de döndüğüme baksınlar, bulurlar. Ama suyu hakikaten böyle yapmanın kıymeti var. Ve de onun da sırrı var. Mesela biz bunu 7 kez çeviriyoruz.
Ben sizi eğer müsaade ederseniz bir başka programda konuk etmeyi çok çok arzu ediyorum
İnşallah.
Kendi adıma.
İnşallah.
İnanıyorum ki dinleyicilerimiz de çok arzu ederler.
İnşallah.
Sözümüzü almış olalım. Devamını bir başka programda lütfen konuşalım.
İnşallah.
Çok teşekkür ederim.
Ağzınıza,
sağ olun.
Ben teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Mükerrem Şahin hocamız bizlerle birlikteydi. Su ve enerjiyi konuştuk. Daha konuşacak neler neler var ama hocamızdan söz aldık, merak etmeyin. Bir başka programda da yine su, tuz, bor ilişkisini çözmeye çalışacağız. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Seviyor, sevmiyor sana ne? Ben çok seviyorum yetmez mi? Çiçeklerden güzel yarimi, yalan bir rüya. rüyada kıskandın. Seviyor sevmiyor sana ne? Ben çok seviyorum yetmez mi? Çiçeklerden güzel yarimi. Yalan bir rüyada kıskandın. Kan akmaz yüreğimde, canım var kalbimde. Beni al canım alma, beni yarimden ayırma. Yalancı papatya, inanmam bir daha. Senin yüzünden oldum yarimden. Günahı boynuna çaldın aşkımı da. Gülme bana bir daha. Yalancı papatya, inanmam bir daha. Senin yüzünden oldum yarimden. Günahı boynuna çaldın aşkımı da. Gülme bana bir daha. Yalan bir rüyada kıskandım. Seviyor sevmiyor sana ne? Ben çok seviyorum yetmez mi? Çiçeklerden güzel yarimi. Yalan bir rüyada kıskandım. Kan akmaz yüreğimden, canım var kalbimde. Beni al canım alma, beni yarimden ayırma. Yalancı papatya, inanmam bir daha. Senin yüzünden oldum yarimden. Günahı boynuna çaldın aşkımı da. Gülme bana bir daha. Yalancı papatya, inanmam bir daha. Senin yüzünden oldum yarimden. Günahı boynuna çaldın aşkımı da. Gülme bana bir daha. Yalancı papatya.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Psikolog Vildan Sandal stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün Ramazan'ın, orucun insan psikolojisi üzerine etkilerini konuşacağız. Az önce sudan fazlasıyla bahsettik. Su içemiyoruz oruç tuttuğumuz için. Ama tabii olumlu etkileri de var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Su içemiyoruz ama bunu da yine iftardan sonra diyetisyenimizle konuşmuştuk daha önceki programlarda. Yine sahura kadar yayarak o suyu içme miktarını ayarladığımızda yine vücut dengesini sağlamış oluyoruz. Bugün biz psikolojik etkileri üzerine konuşacağız.
Şimdi biliyorsunuz modern çağ bize birçok yenilik, güzellik getirirken aslında bazı geleneksel güzelliklerimizi de kaybetmemize neden oldu. İşte hani sürekli işte geçmişi özlüyoruz, nerede o eski bayramlar, işte eski oyunlarımız nerede gibi. Aslında Ramazan ayı bizim hem kültürel anlamda, geleneksel anlamda hem de dini anlamda bizim için çok önemlidir. Ve biz bu geleneği yani sürdürebiliyoruz. Hani eski Ramazanlardan aslında şu anki yaşadığımız Ramazan çok fazla bir şey fark etmiyor. Tabii ki işte vücudun kendisini yenilemesi, işte toksinlerden arınması için bir fırsat Ramazan ayı. Ama aynı zamanda da psikolojik açıdan da bizim için çok büyük bir fırsat. Yani güzel değerlendirilmesi gereken bir ay aslında. Şimdi öncelikle mesela Ramazan insanın kendi kendisine verdiği bir yönetim eğitimidir diyebiliriz. Yani nasıl oruç olsun veya işte duygusal anlamda kendimizi kontrol etmemizle. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz, bizim hepimizin bir kontrol sistemi var beyinde ve araştırmalar şunu gösteriyor. Bu kontrol sistemini ne kadar çok eğitmeye çalışırsanız o kadar güçleniyor beyniniz. Alzheimer'a kadar yararı görülüyor. Bu sistemde örneğin işte yolda giderken canınız bir şey çekti veya kıymetli bir şey gördünüz, almak istediniz değil mi? Böyle durumlarda kontrol sistemi yüksek olan kişi durup düşünüp bunu yapar. Ama bazı insanlar, yani çevremizde de çoktur, işte çok fazla para harcarlar, işte israf ederler, kendisini bir türlü kontrol edemezler. Yani çok biz dürtüsel deriz bunlara. Hı hı. Hani kontrol sistemleri daha düşük olur.
Reklamlarda gördüğü bir şeyi hemen almak
aynen
ister.
Aynen öyle. Ya hemen da çabuk kanar mesela. Evet. Sonradan pişman olabilir ama kendisini kontrol edemez. Evet. İşte Ramazan'da kişinin canı bir şey istiyor fakat bunu erteliyor. Aslında bir yerde dur, düşün ve yap diyor. Yani biz buna psikolojide mesela bu üç şeyi söyletip kendilerini kontrol etmelerini sağlıyoruz. Kişi bunu yapıyor oruç olduğu için ve bu sistem gelişmeye başlıyor. Bu da duygu kontrolünü, işte yönetimini öğrenmesini sağlıyor. Yani Ramazan ayında açlık duygusunu eğiterek, açlık dürtüsünü terbiye ederek beyindeki fren mekanizmalarını geliştiriyor aslında. Ve bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bir etkisi daha var mesela kişi üzerinden bakarsak. Mesela oruç tutuyor olmak nedir? İşte dini bir görevi yerine getiriyor olmak. Kişiye huzur verir, umut verir ve kişiye bir tatminlik duygusu verir. Bu olumlu etki sadece oruçla da tabii ki sınırlı değil ama hani biz Ramazan için konuştuğumuz için söylüyorum. Özellikle mesela şu an işte uzun süreli oruçlar, daha zahmetli oruçlarda kişi işte zevkini ve ihtiyaçlarını erteliyor. Bu nedenle de Allah'a yakınlık bir duygusu hissetmeye başlıyor. Ve Allah'ın emrini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyor. Dolayısıyla kendisini Allah'a yakın hissederek, onun o güvenini hissederek kişideki kaygı oranı da azalıyor. Mesela aynı zamanda oruç tutuyor olmak, işte insanlara yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ediyor olmak, yardıma muhtaç insanlara karşı empati yapmamızı da sağlıyor.
Evet.
Ve bizler bu ayda başkalarının çektiği sıkıntıları, yaşadıkları zorlukları, açlıkları fark etmekle de bir deneyim yaşıyoruz. Yani kişisel anlamda bize çok fazla şey tattırıyor Ramazan ayı.
Peki toplum psikolojisi anlamında düşünecek olursak neler söylersiniz?
Şimdi toplum olarak şöyle, öncelikle bir toplumun en küçük yapı taşından başlayalım, aileye olan yararından. Şimdi Ramazan aile bağlarını güçlendirir şüphesiz. Neden? Çünkü işte hepimizin yaşadığı yani anılarda Ramazan'ın özel bir yeri vardır değil mi? İşte çünkü günümüzde yoğun ve hızlı geçen günlerde aileler işte birbirlerini yeteri kadar zaman ayıramıyorlar. Ama Ramazan'da ne oluyor? Aile daha çok bir araya geliyor, birlikte yemekler yeniyor, zaman geçirilmeye başlanıyor, birlikte ibadet ediyorlar ve böylece işte çocuklarla gösterilen ilgi artıyor, yardım etme artıyor, aile içi şiddet, aile bağları, aile birliği güçlenmiş oluyor. Yani kalabalıkta yapılan sofralar, sahurlar, bir de işte topluca kılınan teravih namazları gibi şeyler aslında depresyonda da çok iyi geliyor.
İnsanları birbirine yaklaştırıyor.
Aynen, çünkü biz depresyonda sosyal hayatı canlandırmayı danışanlara ödev veriyoruz. Baktığınız zaman da tam anlamıyla Ramazan'da bizi sosyal hayata itiyor. Bir de mesela demiştim işte toplumda paylaşma, dayanışma duygusu çok artıyor. Çünkü sadece Ramazan'da evine et giren insan sayısı çok fazla. Hani keşke her zaman yardım edebilsek ama Ramazan ayında dezavantajlı insanlar diyorum ben onlara. Yani işte hastalar, zayıflar, yoksullar. Onlara daha fazla yardım geliyorlar. İşte onlar belki hani bir daha çok uzun zaman yemeyecekleri yiyecekleri yiyorlar. Biz de empati yapmış oluyoruz onlara karşı. Hı hı. O yüzden toplum açısından da çok faydalı. Yani sosyal dokuyu güçlendiriyor aslında baktığınız zaman. Bir arada olmayı artırıyor ve çok da büyük bir etken. Mesela yine toplumda baktığımız zaman suç, intihar, kaza, yaralama oranlarında ciddi bir düşüş görülüyor. İnsanlar daha birbirlerine saygılı ve sabırlı olmaya çalışıyorlar. Hani derler ya işte oruçluyum falan diye böyle kendilerini hemen
tutarlar,
geri çekmeye çalışırlar.
Evet, evet.
Mesela bir araştırma yapıyorlar. Ramazan ayında alkol kullananların %50'si alkolü bıraktıkları görülüyor. Dolayısıyla belki işte çocuklarına daha iyi davranıyor bu düzenli alkol alanlar. İşte aile içerisindeki problemler daha az çıkıyor. Yani insan oruçluyum ve mübarek ay diye kendilerini kontrol ettikleri için daha az suç işleniyor.
Şimdi bazen de insanlar oruçlu olduklarında biraz daha öfkeli olabiliyorlar. En çok bunu trafikte rastlıyoruz. Bunun nasıl düzenleyebilirler? O neden öfkeli oluyorlar peki?
Şimdi ben bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Bazı arıtma cihazları vardır değil mi? Böyle belli bir saatlerde ters çalışıp kendi içini temizler ve bu onun daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Yani bir anlamda detoks yapar. Şimdi Ramazan'da bizleri bedensel olarak organlarımızla alışkanlıklarını terk ettirerek yeni işte kullanmadığımız hücreleri harekete geçiriyor. Yani böyle bir geçiş yaptığımız için ilk başlarda aç kaldığımız için kan şekerimizde düşmeler görülüyor ve beynimiz de direkt kandan şeker aldığı için de aynen. Dolayısıyla stres ve öfke ilk 3-5 günde ortaya çıkması normal. Çünkü kan şekerimiz düşüyor ve biz buna alışık değiliz. Yani uzun zaman aç kalmaya. Fakat 3-5 günden sonra kişi ben bu orucu tutacağım. Hani bunu isteyerek, severek tuttuğu zaman bir süre sonra beyin vücuduna aslında bir yerde emir vermiş oluyor. Mesela çok rastlarsınız, mide ülseri olan kişiler oruç tutarlar ve derler ki hayret hiçbir şey olmadı. Yani rahatlıkla tutabildim.
Meğer normalde streslenmiş
aç. Evet
mi?
Yani şöyle normalde aç ama beyin o komutu verdiği için mideye asit salgılamama emri bile verebiliyor. Fakat şöyle bu genel anlamda öfkeli olan insanlar için şunu söyleyebilirim. Bu inanarak bu işi kalpten, gönülden tutan kişiler öfkeyle ilgili kontrol zorluğu çok fazla yaşamıyorlar. Bu şey gibi bir alarm kurarsınız saat 4'te uyanacağım diye. Fakat siz 4'ten önce uyanırsınız. O kadar evet, isteklisinizdir evet, ki. Evet. Fakat baskıyla veya istemeye istemeye oruç tutan kişilerde öfkeyle biz daha çok karşılaşıyoruz. Yani burada biraz da istemek çok önemli.
Şimdi insanların bu gergin olmamaları için tavsiyeleriniz olur mu Ramazan ayında?
Aynen. Mesela bu aya has gündüz şekerlemesi yapabilirler. Akşam özellikle uyku saatlerini düzenlemeleri gerekir. Akşam erken yatma, işte işleri zamana yayarak ekip çalışmalarını artırabilirler. Hani mümkün olduklarınca kendilerini ilk başlarda özellikle çok yormamalarını tavsiye edebilirim. Bir de en önemli faktör bahsetmiştik, su kaybı mesela bizim için. İftar ve sahur arası çok kısa. Dolayısıyla çok fazla su içemiyorlar. Bu da aslında bir yerde öfkeye neden olabiliyor. O yüzden mesela o iftardan sonra sahura kadar böyle belirli aralıklarla zaten konuşmuşsunuz.
Evet.
Su içmek çok önemli. Hani öfkemizi kontrol etmemiz açısından da önemlidir.
Şimdi depresyona giren ve sosyalleştiği için o depresyondan kurtulduğunu ifade eden kişiler de var ama bazıları da antidepresan kullanıyor. O antidepresan evet. Kullananlar da oruç tutabilirler mi?
Şimdi kullanmayan yani antidepresan kullanıp oruç tutmayanlar çok fazla. Aslında genelde antidepresanlar günde 2 kere alınır ve gün içinde bölünmüş dozlarda ilaç içilmesi gerektiğinde yani bunu sahur ve iftar olarak alabilirler. Tabii ki bu ayarlamayı hasta hekimine danışıp yaparlarsa kullanabilirler. Bir sakınca yok.
Herhangi bir sakınca yok. Şimdi bazen çocuklar da anne babalarına özenip onlar da işte tekne orucu dediğimiz ve sabahtan evet. Öğleye kadar oruç tutuyor. O zevki tatmak istiyorlar. Onlara tavsiyeleriniz olur mu?
Şimdi Ramazan ayı gerçekten farklı bir atmosfere sahip. Yani hani çocuklarımızın bu atmosferi yaşamak istediklerinde bunu engellememek çok önemli. Çünkü işte gece sahura kalkma, akşam topun atışını bekleme, işte televizyon açık, yemek yememe gibi şeyleri ya da işte teraviye gidiyorlarsa öncesi sonrası o canlanan işte sokakları falan görmeleri aslında çok önemli. Burada dediğimiz gibi çocuk oruç tutmak istiyorsa belirli bir zamanla çocuk orucu işte tekli orucu bir sürü ismi var. Kendi istediği zaman tutup açabileceği zamanlarda oruç tutabilir. Ama mesela iftar zamanına kadar tutarsa mesela sabah değil de öğleden sonra o atmosferi yaşaması çok önemli. Böylece mesela birlik, beraberlik duygusu da çocuklarda olumlu etkilenir. Yani ailesiyle iftar yapması mümkün olduğunca çocuğa aşılanmalı diye düşünüyorum. Hatta mesela eskiden oruç satarlarmış çocuklar. Oruç tutup işte birkaç saat tutup o orucu satarlarmış. Belki böyle bir şeyle de teşvik edilebilir.
Bazen de şöyle denirdi. Örneğin işte Kadir gecesinde ya da Arefe günü. Hani hiç tutamıyor çocuk ama o kadar özeniyor ki tamam sen evet. Arefe günü oruç oruç tut. Tamam, sen Kadir Gecesi oruç tut değil. Böyle bir günle o zevklerini, o anki o isteklerini gerçekleştirebilirler. Bu da onları mutlu eder.
Yani bunu engellememek çok önemli. Hani belirli bir düzeyde. Zaten çocuk bütün gün oruç tutamayacak ama bunu, bu anı doyasıya yaşaması, şahit olmalı çok önemli.
Evet. Programımızın da sonlarına geldik. Son cümlelerinizi alalım.
Şimdi Ramazan ayı dediğim gibi bizim için çok önemli. Hani hem geleneksel anlamda hem dini anlamda. 11 ayın sultanı, işte kutsal kitabımız olan Kur'an'ın indirildiği ay. Bu nedenle çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem ruhsal açıdan, hem biyolojik açıdan, hem yani ne, hangi açıdan bakarsanız bakın bizim için çok önemli. Yani herkese işte sevgi, barış, dayanışmanın olduğu güzel bir Ramazan ayı diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için, verdiğiniz demek bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal konuğumuzdu. Ramazan ve orucun insan psikolojisi üzerine etkilerini konuştuk. Verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.